Cenab-ı Hak inşallah feyiz ihsan eylesin, muhabbetimizi ziyade eylesin diyerek de size bir yol açmış olalım. Bendeniz bugün daha fazla dinlemek istiyorum ama biliyorsunuz hep böyle söylüyoruz. Sonradan da size metin okumaya fırsat vermiyoruz. Bendeniz mümkün mertebe az konuşmaya çalışacağım. İnşallah gelen kardeşlerimizin yazdıklarından da anladığımız kadarıyla, bu arada Maraş'tan yine kardeşlerimiz yazmışlar. Onlara hususi teşekkür etmek isteriz. Programı dikkatle dinliyorlar. Hatta bazen hatalarımız, suçmelerimiz olduğunda da bizi ikaz ediyorlar. Kendilerine teşekkürlerimizi bol bol ederiz. İnşallah, tabii bizim burada yapmak istediğimiz, daha evvel de arz ettiğimiz gibi, bazı şeyleri yad etmek, hatırlamak, yad etmek, hatırlamak arasında fark vardır. Yad etmek demek, güzelce anmak demektir. Zaten her şey neticede İki Cihan Serber Efendimiz'den bahsediyorsanız, her şey kendince güzeldir. O kendisine gelen çirkinlikleri bile güzel eyleyen bir nebi, bir zat-ı âli. Memleketten ayrılmak, gurbete çıkmak, bunlar hoş şeyler değildir. Bunlar sıkıntıdır. Gurbet denildiğinde hemen insanların içerisinde böyle bir acıma hissi, bir kırılganlık, bir hissiyat zuhur eder. Fakat İki Cihan Serveri Efendimizin hicreti denildiğinde bile ne çıkıyor? Hemen bizlerde o Mekke'den ayrılış, o gurbet, hasret düşüncesi değil de Allah Resulü'nün hicreti denildiğinde ne hikmetse içimiz coşuyor, hemen muhabbetimiz ziyadeleşiyor, heyecanımız artıyor. İşte bu da gösteriyor ki hicretin mucizevi tarafını, Allah Resulü'nün hicreti ve Allah ve Resulü için hicret edenlerin hicretleri, dışarıdan bakıldığında bir gurbet havasında, bir gam, keder, bir sıkıntı havasında olsa da içinde barındırdıkları güzellikler ve yaşanan haller dolayısıyla insanda muhabbet, bir neşe hali zuhur ediyor. Bu haliyle bile, sadece bu şekliyle bile hicretin bizde uyandırdığı bu hissiyat açısından bile bakıldığında mucizevi tarafı gözükmektedir. Ama bunlarda kalmamıştır. Cenab-ı Hak serapa mucize olan bu güzel seyahati, bu bizlere adeta üsve-i hasene olarak İki Cihan Serveri Efendimizin sembolik olarak da telkin ettiği bu hadiseyi diğer güzelliklerle, hicretteki diğer fevkalade, harikulade hadiselerle ne yapmıştır? Nazarlarımıza vermiştir. Hani dedik ya geçen derste, bir çobanın bile idrak edebileceği güzellikler vardır. Bir çobanın bile, derken çobanlığı küçümsemiyoruz. Yani çoban dediğiniz yerleşik hayatın dışında, taşrada, civarda, dağda, bayırda dolaşan insandır. Onun bile bu medeniyet-i Muhammediye'den alabilecekleri vardır. İşte bunları göstermesi açısından da bazı hadiseler zuhur etmiştir. Şimdi o konuyla alakalı da sizden dinleyelim.
Evet. Eyvallah. Fahri Alem Efendimiz beraberindekilerle üçüncü uğrak yerleri olan Hudeyd mevkine geldiler. Orada oturan Ebu Mabed'in çadırı önünden geçerken satın almak maksadıyla hurma veya yiyecek başka bir şey var mı diye sordular. Ebu Mabed o an orada yoktu. Hanımı Atike Ümmü Mabed, hayır, yiyecek bir şey yok diye cevap verdi. Resul-i Ekrem Efendimiz bir tarafta zayıf bir keçi gördü. Bunda süt yok mu diye sordu. Ümmü Mabed, onun vücudunda kan yoktur, nereden süt verecek diye cevap verdi. Peygamber Efendimiz, izin verirsen sağarım dedi. Ümmü Mabed, sürüyle otlamaya gidemeyecek kadar zayıf olan keçiden süt çıkmayacağını biliyordu. Fakat misafire olmaz demenin uygun düşmeyeceğini düşünerek, pekala, onda süt bulursan sağıver dedi. Resul-i Ekrem Efendimiz gidip keçinin beline elini sürdü ve mübarek eliyle meshetti. Sonra Bismillahirrahmanirrahim diyerek dua etti ve daha sonra bir kap getiriniz, sağınız buyurdu. Sağdılar, getirdikleri kocaman kap doldu. Peygamber Efendimiz Önce Ümmü Mabed'e, sonra da orada bulunanlara doyuncaya kadar içirdi. En sonunda kendileri içti. Tekrar sağıp içtiler. Üçüncü defada sağıp onu Ümmü Mabed'e bıraktılar. Sonra da oradan ayrılıp yollarına devam ettiler. Az sonra Ebu Mabed geldi. Kap içindeki sütü görünce bu ne diye sordu. Ümmü Mabed, buraya mübarek bir zat geldi. Şöyle şöyle söyledi, keçiyi böyle sağdı diyerek olup bitenleri tafsilatıyla anlattı. Ebu Mabed, bunda bir hikmet var. O zatın şekli ve siması nasıldı diye sordu. Ümmü Mabed, orta boylu, kara kaşlı, kara gözlü ve gayet nurani yüzlü latif bir adamdı diyerek Peygamber Efendimiz'i şekil ve şemailini birer birer beyan etti.
Burada orta boylu derken, şimdi mevzudan uzaklaşmak istemiyoruz ama uzun boy denildiğinde hani uzunca boylu bir insan akla geliyor. Orta boylu denilince mütenasip uzuvlu boylu demektir. Orta boylu tabiri Arap'ta. Uzun boylu denilince herkesin dikkatini çekecek kadar uzun olan insana uzun boylu denir. Bunu hatırlatmış oluruz. Evet.
Bunun üzerine Ebu Mabed, vallahi dedi, bu senin tarif ettiğin zat Kureyş içinde zuhur eden peygamberdir. Eğer ben burada bulunsaydım ona tabi olur, beraberinde gitmeyi ondan dilerdim. Resulullah'tan bu keçiyi veya koyunu kesme diye de emir alan Ümmü Mabed demiştir ki, Resulullah'ın meshettiği o keçi veya koyun, Hazreti Ömer'in hilafetinde meydana gelen hicretin 18. yılındaki kıtlık ve kuraklığa kadar sağ kaldı. Yeryüzünde hayvanlar yiyecek bir şey bulamazken biz onu sabah ve akşam sağardık.
Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bir hayvanı meshetmesiyle bile hayvanın cibilliyeti, karakteri, ömrü, vasfı hemen hemen her şey değişiyor. Yani onu, o hayvanı tavsif edeceğiniz, vasıflandıracağınız vasıfları düşünürsek, hayvan sıfattan çıkmıyor ama diğer hayvanlardan tefrik edilecek bir hale geliyor ve vasfı Allah Resulü'nün ona temasıyla, Resulullah Efendimiz'in ona meylüyle, temayülüyle ne oluyor? Vasıfları tamamen değişiyor. İşte hasta gönüllere Allah Resulü'nün sadece şöyle bir dokunması bile, ne demek? Şimdi kalkıp bizim gönlümüze dokunacak demek değil. Yani birazcık olsun Allah Resulüne muhabbet bir kalpte uyanırsa, o kalbe şöylesine bir dokunsa da o muhabbet, o insanın vasfında hemen değişiklik başlar. Hayvandaki hal bile değişiyor. İnsan olanda hiç bu hal olmaz mı? Ne olur? O insanda hemen merhamet kendisini gösterir. Hemen muhabbet, hemen mürüvvet, cömertlik, ibadet, taat, aşkı, büyüklerine saygı, hürmet, mukaddesata hürmet gibi onda daha evvel yabancı olduğu fakat onda olması gereken ve Cenab-ı Hakk'ın ondan istediği müsbet ahlakla alakalı şeyler o insanda hemen zuhur eder. Hani etrafımızda yok mudur? Adam şöyledir, böyledir, tefecidir, kumarbazdır, içkicidir, şudur, budur. Böyle yapan kişileri kınamıyoruz ama hani bunu yapan insanlar da hallerinden memnun değildir. Bir bakarsın sonra Resulullah Efendimiz'e bir muhabbet ediverir. Bir yerde onun muhabbetini işitir. Ya dersin ki bak böyle böyle bir adamdı, böyle zalimdi, böyle hayduttu, şöyle içkiye müptelaydı, şöyle kumarbazdı, merhametsizdi. Ya adam değişti dersin. Birden şekli şemali değişti, hali değişti. O bir nazar, o ta asır saadet zamanından gelen o koku veya işte o kokunun, o nazarın, o maneviyatın emanet edildiği insanlardan şöyle gelen bir hissiyat, bir nazar ne yapar o insanı? Tamamıyla başka bir benliğe sokar. İşte bu Resulullah Efendimizin o hicret yolunda hicret etmese bile hicret eden bir peygamberin varlığını bilmesi bile bir insanı ne yapar? Değiştirir. Biz buradan, bu kıssadan hisseyi almak mecburiyetindeyiz. Yoksa ne oldu, ne çıktı şimdi bu keçi ve koyun hikayesinden? diyecek kadar bu işi hissiyattan, Allah Resulü'ne muhabbetten uzak insanlar değerlendirebilir. Ki sadece böyle bir hikaye bile olsa acayip bir hadisedir. Çok enteresan, insanı tefekküre sevk eden bir hadisedir. Fakat onun haricinde de günümüze mukayese ettiğimizde bizim bundan şunu okuduğumuzda alacağımız şey, bir hayvanın bile nasipdar olduğu kadar olsa Allah Resulü'nden kişi nasiplenmeli. Nasiplendiği nereden anlaşılır? Hemen fıtratının, hemen menfi ahlakının, ahlak-ı zemimesinin, ahlak-ı hamidiyeye, güzel ahlaka, müsbet ahlaka dönüşmesinden o insanın Allah Resulü'ne yaklaştığı veya Allah Resulü'nün nazarına uğradığı anlaşılır. Evet.
Eyvallah. Kureyş'in Peygamber Efendimiz'i ele geçirenlere 100 deve vaat ettiği Kinane kabilesinden olup o havalide yaşayan Beni Müdlic aşireti tarafından da duyulmuştu. Sahil yolundan 2 deve ile 4 kişinin geçip gittiğini de işitmişlerdi.
Bu arada ilk defa dinleyen kardeşlerimiz için bir açıklamada bulunalım. O hani böyle bir şey karambole gitmesin. Allah Resulü'nün meshettiği bu koyun hicret olduğu sene oluyor. Değil mi? Hicret hadisesinde oluyor. O koyunun zaten bir keçinin bir yaşı vardı. Değil mi? Hazreti Ömer devrine kadar yaşıyor o keçi veya koyun. Yani hicretin 18. senesine kadar, hatta kuraklığın bilmem nenin olduğu zamanlarda bile sütü sağılacak şekilde yaşıyor. Yani normal bir hayvanın, o keçinin, o koyun o kadar sene yaşaması mümkün değil. Hem ömrü tabir oluyor, dedim ya vasfı değişiyor. Yani ona koyun keçi diyorsunuz ama artık o Allah Resulü'nün meshettiği bir şey. Yani ona o keçi koyun gözüyle de bakmak doğru değil. Vasfı değişiyor. Keçi koyunsa bu kadar sene nasıl yaşıyor? Neyle yiyip neyle veriyor? Hani Nasrettin Hoca'nın dediği gibi, kedi buradaysa ciğer nerede demiş. Ciğer buradaysa kedi nerede? O artık bir şey. Ne şey? Allah Resulü'nün temas ettiği bir varlık o. Öyle bir payı alıyor. Bu da yine iki cihan serveri Efendimizin alemlere rahmet oluşunun ve insan ne kadar günahkar olsa da bir hayvan kadar bile olamam mı diye düşünerek hiç ümidini kesmeden Resulullah Efendimizin yoluna sürük etmesini tembih açısından da önemli bir mucizesidir. Ondan sonra işte sizin buyurduğunuz mevzuya devam edeceğiz yine. Süraka'nın yaşadığı hadiseleri anlatan bölümü okuyordunuz da ben araya girip tekrar hatırlatmak lüzumunu hissettim. Buyurun devam edelim.
Estağfurullah.
Bu arada yani Kureyş malum 100 deve vaat etmişti. 100 deve büyük bir şey. Büyük sermaye. Yani 2 tane 3 tane devesi olan bir adam rahatlıkla geçinebiliyor o zamanda. Bir dükkanı olması gibi bir şey. Fakat 100 tane devesi olması demek koca bir fabrikaya sahip olmak demek bugün. Ben size holding vereceğim diyor. Seni önemli mevkiye getireceğim. Fabrika gibi bir şey yani. 100 tane devesi olması. İşte 100 tane deve de şey yapılınca çeşitli kavimlerden de yine bu takip işi, her ne kadar bulunamasa bile bu takip işi rağbet görüyor. Bilhassa Beni Müddiç aşireti tarafından da duyulan bu hadise üzerine o kavimden olan Süraka bin Malik tarafından da hemen bu iş dikkati çek, çok çok iyi iz takip edermiş. Yani bulunduğu yerin en iyi iz sürenlerindenmiş. Hemen diyor ki bu işi kimse yapamadı, ben yaparım. Zaten yani bir nevi diğer kitaplarda da öyle geçiyor. Hani Süraka denildiğinde o her ize böyle her izin peşine düşmezmiş. Yani klas diyorlar ya, ancak çok büyük bir şey verirsen, çok büyük efendi bir ödenek falan çıkarsa öyle giderlermiş ona, sen şu işi yapar mısın diye. Yoksa öyle basit işler için gitmezmiş. Çok tecrübeli, çok bilgili, bu işin kompedanı sayılabilecek bir insan. Evet.
Süraka bin Malik de bu mükafatın tatlılığına kanarak Resul-i Ekrem Efendimiz'i takibe koyulmuştu. Bir ihbar üzerine harekete geçen Süraka kısa zamanda izlerini buldu.
Hani dediğiniz ya bu şeyin tatlılığına kapılarak diyorsunuz. Fakat birazdan göreceğiz. Allah Teala bazen insana dünyevi, zahiri sebeplerle tatlandırarak da bazen manevi güzellikleri, hakikati, hikmeti öğretir, talim eder. Yani bazen dünyanın zevkine dalıyormuş gibi gözüken insanlar, o zevkin altında manevi zevki buldukları gibi veya dünyevi bazı aşklara, muhabbetlere kapılan insanlar, o vesileyle Allah'ın muhabbetini bulmaları gibi. İşte Sülakan'ın da başına böyle bir şey gelecek. Bir yola sevk edilecek. Hususi bir yola sevk edilecek. Fakat tabii ilk başta bu bir yüz deve alırım, bir ganimet alırım sevdasıyla olacak ama sonra neler olacak bakalım.
Dört nala koşturduğu atıyla gittikçe Resul-i Ekrem Efendimiz ve beraberindekilere yaklaşıyordu. Aralarında az bir mesafe kalmıştı. Hazreti Ebu Bekir, Sürakan'ın geldiğini görünce telaşlandı. Peygamber Efendimiz mağarada dediği gibi, "Üzülme, Allah bizimle beraberdir," dedi ve dönüp Süraka'ya baktı. Süraka'nın atının ayakları bir anda dizlerine kadar yere battı. Kurtulunca tekrar takip etti. Fakat yine atının ayakları yere saplandı ve atının ayaklarının saplandığı yerden duman gibi bir şey çıktı. O vakit anladı ki ne onun elinden ne de kimsenin elinden gelmez ki ona ilişsin.
Evet.
"Ya Muhammed," dedi, "dua et kurtulayım. Sana hiç dokunmayacağım. Seni takip edecek kimselere de senden hiç bahsetmeyeceğim." Server-i Kainat Efendimiz dua etti. Cenab-ı Hak duasını kabul etti ve Süraka'yı o müşkil durumdan kurtardı. Süraka Resul-i Ekrem Efendimizin yanına vardı. Kendisini tanıttı. İleride İslamiyet'in her tarafa hakim olacağı mülahazasıyla bir emanname istedi. Resul-i Kibriya Efendimiz kendisine yazılı bir emanname verdi. Bir rivayete göre bu emannameyi Hazreti Ebu Bekir, diğer bir rivayete göre ise Amir İbni Füheyre yazdı. Emannameyi alan Süraka, "Ey Allah'ın peygamberi, emret, istediğini yapayım," dedi. Resul-i Ekrem Efendimiz, "Git, öyle yap ki başkası gelmesin," diye ferman etti. Peygamber Efendimiz'den bu talimatı alan Süraka derhal geri döndü. Arkadan gelen Kureyş'in takipçilerine de, "Ben burayı arayıp taradım, kimseyi bulamadım. Başka tarafa bakalım," diyerek onları geri çevirdi. Kaderin tecellisine bakınız ki, günün başlangıcında sevgili peygamberimizi ele geçirmek veya öldürmek için atına atlayıp takibe çıkan Süraka, günün sonunda aynı zatın bir muhafızı oluyor ve onu düşman takipçilerinden korumaya çalışıyor.
Şimdi tabii birinci bölümün sonuna doğru sizi dinlerken bölümün bitmesini bekliyorum esasında. Sizi dinlememin sebebi de o. Fakat burada bu arada söylenen bir söz dikkatten kaçmaması gereken bir durum var. Onu inşallah ikinci bölümde açmaya çalışalım. Yani bu Süraka'nın takibi esnasında olan hadise ve Resulullah Efendimiz'in duası es geçirmemeli veya çabucak geçirmemeli. Burada bir soluklanalım, siz de müsaade buyurursanız.
Az evvelki bölümün sonunda Fatih abi bir bahsi tekrarlayacağımızı, altını çizeceğimizi söylemiştiniz. Süraka'nın takip esnasında atlarının kuma batması, atının ayaklarının kuma batması, sonra çıkması, takibe devam etmesi, tekrar kuma batması ve nihayetinde Peygamber Efendimiz'den dua etmesi, istemesi hadisesi var.
Evet, burada şimdi inşallah kıymetli dinleyicilerimize paylaşabileceğimiz bir farklı bir veçeden de bakış var. Yani bir güzellik var. Şimdi dikkat buyurun. İki can serveri Efendimiz'i takip ediyor. Bir kere kuma batıyor. Tekrar bir müsaade alıyor. Bakın dikkat edin. Müsaade almaktır o. Yani kuma battıktan sonra niye çıkmasına müsaade ediyor? Ve bu müsaadeyi kim veriyor? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, Cenab-ı Hakk'ın yedi kudretinde, muhafazası da, her şeyi de, sözü de, nefesi de, Hepimizin öyle ama bizzat Allah Teala'nın inayetinde ve korumasında. Hani bakıyor, hususi bakışıyla ona o gelmediği işi bir ikaz mahiyetinde hemen helak etmiyor, hemen kahretmiyor ve onu tembihe sevk edecek şekilde ne yapıyor? Bu Allah Teala'nın müsaadesiyle ve Allah'ın inayetiyle olan bir hadise. Fakat o şekilde kalmıyor. Tekrar çıkıyor, bundan ikazı alamıyor. Bir daha kuma batıyor, bu sefer dumanlar çıkıyor. Bu ikinci ikazda, bu ikinci durumun ikaz olduğu o kadar belli ki, bu ikinci ikazda ne yapıyor? O dumanların çıkışı, yani bu kuma batma esnasında bunun devam edeceği ve dumanlarla beraber helak olacağının işareti de var. Resulullah Efendimiz'e hitap ederek diyor ki, ya Muhammed, beni bu durumdan kurtar, sana ben bir şey yapmayacağım. Ben hatamı anladım. Zaten bir şey yapabilecek durumda değil. Yapmayacağım derken, sana bir şey yapmayacağım, bak beni kurtar manasında olsa onun durumu daha iyi gibi olur. O Türkçe'ye tam uymuyor. Ne demek o? Yani ben sana bir şey yapma niyetinden uzaklaştım. Tövbekar oldum. Bir şey yapmayacağım demek o. Beni kurtar, bak sana ellemeyeceğim demek değil. Anlatabiliyor muyum demek istediğimi? Bunun üzerine Allah Resulü dua ediyor ve çıkıyor. Şimdi buradaki nedir? Allah Resulü öyle bir alemlere rahmettir ki, Allah Teala'nın hususi cezalandırmak üzere kumlara battı, adeta yerin dibine girebilecek şekilde. Kahrında olan bir insanı Resulullah Efendimiz'e iltica etmesiyle kurtulması hadisesi vardır. İşte bu da yine işaret ediyor ki, Allah Resulü değil kendisine inanmayan, kendisine inanarak gelenlerin kendisine müracaat ettiklerinde dünyada ve ahirette şefaati Muhammediye'den nasiptar olacaklarını işarettir. Ona yapılan hakaretten dolayı başlarına gelecek belayı bile, bak ona yapılan bir hakaret ve direkt olarak ona yapılan bir tasallut. Bundan bile tövbe eden kişiye ya Rabbi onu kurtar dediğinde duası müstecap olan bir zat-ı âli. Halbuki Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki Allah kuluna bir şey isabet ettirdiğinde, verdiğinde onu def edecek yoktur. Allah bir kuluna ikram ettiğinde onu savacak da yoktur, mani olacak da yoktur. Mealinde ayetler var. Bu neyi gösteriyor? Allah ve Resulü o kadar birbirlerine muvafık, birbirlerine mutabık, birbirlerine mukarip, birbirlerine muhatap ki kendi indirdiği cezayı ve sevgilisi Habibine yapılan hürmetsizlikten dolayı indirdiği cezayı yine onun duasıyla def edecek Hazreti Allah. Sürakada gözüken bu hal, Allah ve Resulü için hicret edenlerin, zerre kadar bile ona meyledenlerin şefaati Muhammediye'den nasipler olacaklarını da işarettir. Sürakanın yaşadığı budur.
Eyvallah.
Ve bunu insanlar az bir meyille, az bir gayretle Resulullah Efendimiz'e yakınlığı tadan insanlar, ona düşmanlık edecek kadar onu tanımamış halde olsalar bile, bir anda onun muhafızı kesilip, bir anda Allah ve Resulünün dinini ve Resulullah Efendimiz'in muhabbetini muhafaza eden insanlar haline de dönüşebilir. Yine bize bugün bu siyer kitabında geçen mevzunun anlattığı, işaret ettiği mana bundan hali değildir. Evet.
Sonraları Ebu Cehil, Süraka'nın bu haline vakıf olunca pek ziyade gadaba geldi ve onun gayretsizliğinden bahsederek hakkında bir kıta hicviye söyledi. Mucize-i Ahmediye'ye şahit olan Süraka da ona, eğer atımın ayaklarının nasıl yere gömüldüğünü göreydin, sen de Muhammed'in peygamberliğine iman ederdin, kıtasıyla cevap verdi. Aynı Süraka, hicretin 8. senesinde Resul-i Ekrem Efendimizin Huneyn gazasından dönüşü sırasında huzur-u risalete emannameyle gelecek ve İslamiyetle müşerref olup Peygamberimizin iltifatına mazhar olacaktır. Süraka döndükten sonra Resul-i Ekrem Efendimiz beraberindekilerle yine kızgın çöller üzerinde yol almaya başladı. Sanki gökten alev yağıyor, yerden kızgın kıvılcımlar fışkırıyordu. Bu sırada onları bir çoban gördü. Kureyş'e haber vermek üzere son sürat Mekke'ye geldi. Fakat şehre girer girmez ne için geldiğini birden unutuverdi. Ne kadar çalıştıysa bir türlü hatırlayamadı. Mecbur olup geri döndü. Sonra anladı ki ona unutturulmuştu.
Evet.
Hazreti Zübeyir bin Avvam, Şam ticaret kafilesiyle...
Bir şey unuttuğumuzda salatü selam okuruz. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed deriz. Bu unutkanlığa iyi gelir. Ama aynı zamanda şudur. Cenab-ı Hak rahmetel alemin olarak gönderdiği Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle kaim kılmıştır alemin güzelliklerini, nimetlerini. İşte bir şeyi unuttuğumuz zaman yine o bizim bilmediğimiz bir aleme kayıtlı olduğu için o unuttuğumuz. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed kaydıyla onu biz kaybolmuş alemimizden kendi alemimize çekmeye çalışırız. Yani biraz böyle bir ağır mevzu gibi ama düşünmeye sevk etmesi açısından söylüyorum. Hani nasıl Cenab-ı Hak kendisini bildiği halde unutanlara kendi nefsini unutturuyor. Alemlerin ayrı bir süfi kısmına düşüveriyor o kişi. Böylece kendi alemini, kendi varlığını, variyetini, kendi şahsına, şahsiyetine lazım olacak şeyleri unutturuyor Hazreti Allah. Kur'an-ı Kerim'de sabit. Resulullah Efendimiz'den uzaklaşan insanlar da kendilerine lazım olacak şeyleri Cenab-ı Hak onlardan alır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e yakınlaştıkça kendi alemine de aşina olur. Çünkü alemlerin ziyneti, nuru, rahmeti Hazreti Fahri Alem'dir. Şimdi bu nereden çıktı şimdi? Bu mevzuyu nereden söyledik? Gayri ihtiyar uzak da olsa çağrıştırdı. Hani Resulullah Efendimiz'e sırtını dönüp de ondan uzaklaşıp onun güzelliğini, onun özelliğini, onun mübarek vasıflarını göz ardı eden insanın kendisine lazım olabilecek basit menfaatlerini bile Allah'ın onu unutturacağı hadisesi biraz hatırlattı bunu. Gammazlamaya geliyor çoban onu. Ben gördüm o zatı şurada şurada diyor ama geldiği zaman şehre söyleyeceği şeyi unutuyor. Resulullah Efendimiz'den uzaklaştı, ayrıldı, ona ihanet derdinde oldu. Ona lazım olacak metadan bile mahrum kaldı. Allah'ı zikirden yüz çevirenlere zor bir maişet vardır. Ayeti kerimesi bile şu yaşananlara işarettir. İşte bizim örfümüzde, adetimizde, alimlerin de sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin de talimlerinde bir şeyi unuttuğumuzda, bir şeyi aradığımızda ne yaparız? Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Ya şimdi aklımdaydı veya şimdi buraya koydum diyerek alemlere rahmet olan Hazreti Fahri Alem'den kendi alemimiz için ne yaparız? Yardım isteriz. O unuttuğumuz şey tekrar bize iade edilsin diye. Hatırıma geldiği için burada bir hatırlatmada bulundum. Evet.
Eyvallah. Hazreti Zübeyir bin Avvam Şam ticaret kafilesiyle Medine'den Mekke'ye gitmekteydi.
Şimdi bu bahis bitti. Hicretle devam ediyor değil mi? Eyvallah. Hicret Server Efendimiz de. Bu arada ne oluyor? Hazreti Zübeyir bin Avvam radıyallahu anh'a rastlıyorlar. Evet.
Yolda Resul-i Kibriya Efendimizle karşılaştı. Peygamber Efendimizle Hazreti Ebu Bekir'e birer beyaz Şam maşlahı giydirdi. Medineli Müslümanlardan birinin Resulullah ve arkadaşları geciktiler dediğine haber verdi. Bunun üzerine Resul-i Kibriya Efendimiz hareketini süratlendirdi.
Hani bekliyorlar ya Resulallah sizi, yani geciktiler diye de böyle bir şey çıktı, konuşurlarken duydum. Deyince ki Can Server Efendimiz bekletmemek için nezaket-i Muhammediyelerinden, beklendiğini bildiklerinden ne yaptılar? Daha süratli gidelim de aman bekletmeyelim şeklinde. Bu arada yine bir gözden kaçan bir şey var. Hala bizim dedelerimizde işte bazı Anadolu'nun belli yerlerinde falan da vardı. Hacdan gelenler böyle kızılımsı veya koyu sarı, turuncuyla karışık koyu sarı parlak böyle hac şeyleri giyerler. Maştah denir ona. Sarık değil de hani böyle bir kaşkol gibi düşünün. başa da sarılır. Bazen omuzlardan bir omuzun bir tanesinden de sarkıtılır. Boyna da sarılır. Eskiden biraz da böyle bir adet vardı. Hacca gidenler o tip bir şey alırlardı. Hatta türbelerde falan da hacca giden zatların türbelerin sandukalarının üzerine şam işi olan o sarı maşlah konulur. Sebebi budur işte. İki canserver efendimiz hicret ederlerken Zübeyir bin Avvam radıyallahu anh'ın hediye ettiği bir şam maşlahını giymeleri öyle bir şey olmuştur. Karine teşkil etmiştir. Oraya gidip geldiklerini bizim mesela kıymetli böyle tanıdığımız bazı hoca efendiler de Mekke Medine'de bazen o sarıklarını veya maşrahlarını çıkartırlar, kullanırlardı. Bunu da bir hatırlatmış oluyoruz. Yani biraz da doğuda bunu çok görmek mümkündür. Böyle hacca gidenler hemen seçilirler. O şam işi maşlahı giyenler hacca gitmiş demektir. Böyle alamettir o, hacılık alametidir. O haremeyne gittiklerinin bir işaretidir. Evet.
Mekke'ye gelip işlerini yoluna koyan Hazreti Zübeyir bin Avvam da Medine'ye hicret etmiştir.
Evet.
Deve sırtında süratle yol alan Resul-i Kibriya Efendimiz beraberindekilerle gelip Amim denilen mevkiye ulaştı. Sehm oğulları yurdu buraya yakındı. Reislerinden Büreyde bin Huseyb, Kureyş'in 100 deve vaadini işitmiş olduğundan yanına 80 kadar adamını da alarak Peygamber Efendimiz'e kavuştu. Resul-i Ekrem ona "Sen kimsin?" diye sordu. "Ben Büreyde'yim" deyince Peygamber Efendimiz Hazreti Ebu Bekir'e "Ya Eba Bekir, işimiz serinledi ve düzeldi" dedi. Peygamberimiz tekrar Büreyde'ye...
Şimdi burada kesmeden ben sizi dinliyorum yine ama bunun üzerinde konuşacağız. Hani Büreyde denildiğinde niye işimiz serinledi diyor. Bunları anlatacağız. Fakat ondan evvel istiyorsanız ikinci bölümün sonuna doğru Sehim oğulları yurduna yakın bir yerden geçerlerken Sehm oğulları bu vaat edilen ganimeti veya ödülü duyduklarından onlar da peşine düşüyorlar esasında. İlk hareket noktası o. Hatta ne yapıyor o kabilenin yani Sehm oğullarının reisi Büreyde bin Huseyb radıyallahu anh diyeceğiz. Çünkü sahabinin o da seçkinlerindendir. Daha sonra yanına 80 kişi kadar da bir kafile alarak veya bir grup alarak, bir süvari birliği alarak ne yapıyor? Hicran Server Efendimiz peşine düşüyor. Fakat ne acayiptir ki, bakın bu da enteresan, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz onlarla karşılaştığında bir takipten daha ziyade sohbete koyulur gibi bir hal var. Bu da dikkat edilmeyen bir detay. Şimdi Süraka peşine düştüğünde atı kumlara gömülüyor. Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz böyle tecelli ettiği gibi merhametiyle nüfuzu efendim o maneviyatın nüfuziyeti karşıda böyle tesir ettiği gibi direkt olarak kalplere de nüfuz ediyor. Hazreti Büreyde'yi görür görmez hemen tanışma faslı gibi yani böyle bir takip falan havasında değil, görüşme anında ve halinde birinden bir yakınlaşma oluyor. Fakat dikkatlerden kaçabiliyor bu. Bu nasıl oluyor? Onun peşine düşmek için 80 kişiyi de alarak çok ciddi bir takım kuruyor. Yani grup kuruyor, süvari birliği. Fakat karşılaştığında Allah Resulü'yle sohbet eder gibi hale geliyor. Nasıl oluyor? İşte bazısının da o meyillerini o efendim rağbet ettikleri yanlış vehimlerini Cenab-ı Risalet Benahi Efendimiz ruhen de adeta toprağa gömüyor. Yani onların o gayelerini, gayrimeşru gayelerini Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bağlıyor. O bağlandığında gayrimeşru gayeler bağlandığında hemen insanlık kendisini gösterir. İnsanlığa perde olan müspet olmayan, menfi olan hal ve harekatın insana perde olmasıdır. Onlar bağlandığında insan hürleşir. Ama o insanda bulunduğunda insanı bağlar. Allah Resulü de ne yapıyor? Kalbindeki o hali adeta bağlayıveriyor ve sohbete geçiyor. Demek ki her insanda bu şey var, bu özellik var, bu istidat var. Bizler Allah Resulü'nün muhabbetini tam ortaya koyabilirsek, bizlerle görüşen insanların düşünceleri menfi bile olsa, hatta bize husumet bile besleseler, bu Nur-u Muhammediye'nin mucizevi güzelliğiyle ne yapabiliriz? Onları insanlık dışına çıkartan ve insanlıktan uzaklaştıran, hakka hakikati öğrenmelerine perde olan şeyleri ne yaparız? Bağlayıveririz. Ve o zaman konuşabileceğimiz bir insan olur. Bizim muhatabımız olur. Sohbet edebileceğimiz insanlar olur. Biz burada eksikliği kendimizde görmeliyiz. Diyelim istiyorsanız, ilk bölümü böyle bitirelim. Sonradan hani Resul-i Ekrem Efendimiz sen kimsin diye soruyor. Ben Büreyde'yim deyince Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Ebu Bekir Efendimiz'e dönüyor, diyor ki ya Ebu Bekir, bak çölde biz alev alev yanan sıcağın altında gidiyorduk. Türlü türlü meşakkatlerimiz vardı. Hasret ateşimiz de vardı ama galiba işimiz serinledi. Serinliğe doğru gidiyor, diyor.
Az evvelki bölümde Büreyde radıyallahu anh'la karşılaşıyor ve Peygamber Efendimiz bu karşılaşmada hemen bir sohbetle başlıyor. Tanışma faslı da başlıyor.
Evet. Ben sen kimsin, adın nedir diye sorduğunda Büreyde'yim. Büreyde, berit, soğuk demek Arapçada. Berit. Hatta böyle beride diye buzdolabına falan derler günümüz Arapçasında. Berit, soğuk demek. Büreyde, az bir soğukluk. Ne deriz biz az soğukla? Serinlik deriz. Latif serinlik. Şimdi ben Büreyde'yim deyince tebessüm ediyor ki Cansever Efendimiz. Bak Büreyde'ymiş. Ya Ebu Bekir, bak alev alev sıcağın altındaydık ama Allah bize serinlik ihsan ediyor galiba. Büreyde öyle hitap ediyor. Devam ediyor ki Cansever Efendimiz sormaya.
Peygamberimiz tekrar Büreyde'ye kimlerdensin diye soruyor. Eslem kabilesindenim cevabını veriyor. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz yine Hazreti Ebu Bekir'e dönerek ya Eba Bekir dedi. Selamete erdik.
Şimdi Eslem oğullarındanım diyor. Eslem selam kökünden geliyor. Tam bir emniyet demek Eslem. Selamdan da şey. Çok rahat edilecek. Tamamen selamette olunan yer. Eslem kabilesindenim deyince bak ya Eba Bekir selamete erdik diyor. Eslem. Yani iki cihan serveri Efendimiz karşılaştığı bir insanın isminden hareketle veya ona nazar ederek karşısında peşine düşen insanın çirkinliği değil, onun ismindeki, kabilesindeki neticede sevilebilecek tarafına nazar ederek onunla sohbet ediyor ve oradan kendisi de hem Hazreti Sıddık-ı Ekber'e hem kendisine bir mana çıkartıyor. Karşısına gelen o insanın da Allah'tan geldiğini görürcesine. Şimdi birinci bölümde ve ikinci bölümde belki kalplerinden suizan olmasa da şöyle acaba diyerek içinde şüpheyle bizim bazı söylediğimiz sözleri karşılayanlar olabilir. Ya hoca aldı keçiyi buna tevil etti, bilmem neyi buna tevil etti, sütü buna hamletti, ya bunlar biraz zorlama değil mi falan diye düşünüyordu bazı arkadaşlar. Süraka'nın halini buna tevil etti, falancanın halini buna benzetti. Ya bunlar metnin dışına çıkıp da çok böyle onların manası üzerinden acayip acayip şeyler bulmak ve neticede biraz zorlamak değil mi diye düşünebilirler. Şimdi bak onun cevabı da geldi. Resulullah Efendimiz karşılaştığı insanın isminden serinliği keşfediyor. Eslem kabilesinden oluşundan selamete eriştiğini buluyor. Bunların hepsine zorlama demek lazım o halde. Demek ki bize büyüklerimizin anlattığı ve bizim de burada naklettiğimiz özellikler ve sohbetin bu hususiyetleri Resulullah Efendimizin zaten sünnet-i seniyesi, zaten bizim idraklerimize sundukları bir kalıp, evet, bir şekil. Bununla da bitmiyor sorular. Aşağısını da okuyalım onu.
Peygamber Efendimiz Eslem'in hangi kolundansın diye sordu. Büreyde Sehm oğullarındanım dedi. Bunun üzerine Efendimiz Hazreti Ebu Bekir'e "Ya Ebu Bekir, okun çıktı." buyurdu.
Ok, okun çıktı. Yani ok yaydan çıktı. Ok ne zaman yaydan çıkar? Karşıda avı gördünüz. Vurulacak hedefi gördünüz. Artık onu güzelce tozunu falan yayını oturtup ne yapmak vardır? Attığınızda artık nişan almışsınızdır. Artık o hedefe vuracaktır. O sizin artık sadece bekleme sürenizdir. An meselesidir o. Okun yaydan çıktı. Yani birazdan hedefe ulaştığının müjdesini alacaksın. Şimdi bunu nasıl söylüyor ki Cansever Efendimiz? Ne üzerine söylüyor bunu? Çünkü diyor ki ben Eslem'in sehim kollarındanım. Sehim demek ok demek. Şimdi sehim kolundan oluşuyla Hazreti Ebubekir Efendimizin okunun yayından çıkışı ne manayı nasıl birleştiriyorsun bunu diye sorulduğunda, işte Resulullah Efendimiz gibi ferasete, mucizevi bir idrake sahip olan insanlara bahşedilen bir şey bu. Onun gibi misli yoktur ama ona varisler vardır. Gelen insanın isminden, kabilesinden, şeklinden, hangi koldan, hangi boydan oluşuyla bile hangi neticeye gittiğini görebilecek derecede feraset sahibi olmayı Peygamber Efendimiz bize talim ediyor bu haliyle. Yani bu kehanet değil. İyiye yorma. Sadece rüya iyiye yorulmaz. Başına gelen hadiselerde her birinin bir tecelli olduğunu bilip ona göre konuşma hali. İşte bu ahlak üzere olanlar Allah Resulü'nün siyerinde okuduklarında, hadisi şeriflerinde okuduklarında, ayeti kerimeleri de okuduklarında tahsil edilmesi gereken manaları sadece umuma veya tarihin belli bir saatine vaktine hamletmezler veya hasretmezler. Ne yaparlar? O anda kendi müşkülünü çözebilecek manayı o hadisten, o okuduklarından, o ayetten hemen alıverirler. Şu an, şu dakika ne müşkülün var senin? Kur'an-ı Kerim'i oku, hadis-i şerifi oku, bir dua dinle, bir efendim camiye gittiğinde, bir cemaatle namaz kıldığında dinle, muhakkak sana o müşkülün gösterilir. Mesela şimdi hatırıma gelen bir başka hadise var, ileride gelecek ama mesela Hudeybiye müsalahası, Hudeybiye anlaşması. İki cansever efendimiz hacca gidiyorlar, ihramlılar, kurbanların şeyi bile işaretlenmiş, hangi hayvanlar kurban edilecek, o vaziyetteler. Hudeybiye mevkiine geldiklerinde develeri duruyor. Deve duruyor ve ileri gitmiyor. İşte orada da geçecek, tekrar anlatmıyorum. Diyorlar ki ya Resulallah bu huysuzluk yaptı galiba. Hayır, böyle bir adet yok bu devenin. Bir şeyden ürkmüş olabilir, yorulmuş olabilir. Ürkse de yorulsa da böyle durmaz o. Peki ne oldu ya Resulallah? Ebrehe'nin ordusunun başındaki filin başına ne geldiyse bu devenin de başına o geldi. Yani demek istiyorlar ki Ebrehe'nin ordusunun başına diktiği o Mamut denilen veya işte Mahmut diyorlar, nereden çıkıyorsa ismi, çok büyük bir fil, Mekke istikametine çevirdiğinde gitmiyor, Sa'ire çevirdiğinde gidiyor. Kamçılıyorlar, mızrak batırıyorlar, Kabe'ye doğru süremiyorlar hayvanı. Kabe'nin başka bir tarafı, kıble cihetine değil de başka bir tarafa doğru döndüğünde tıpış tıpış gidiyor hayvan. Nasıl bir işaret o? Hayvan bile idrak ediyor, işareti anlıyor. Ben Kabe'yi yıkmaya gidersem helak olurum. Türlü türlü eziyetler yapıyorlar. Neticede biliyorsunuz işte ebabil kuşlarıyla Cenab-ı Hak ne yapıyor? Bütün orduyu, Ebrehe'nin ordusunu helak ediyor. Resulullah Efendimizin devenin gitme işinden, bakın dikkatle dinleyin lütfen kıymetli dinleyicilerim, Cebrail haber getirmemiş henüz. Getirse de bilinmiyor veyahut sahabi tarafından. Çünkü öyle olsa da söylerdi. Hazreti Cibril haber getirdi, gitmemizi istemiyor derdi. Hayır. Arif olana, agah olana Allah hayvanatıyla bile bir şey bildirir. Değil karşısına çıkan insan, bakmasını bilene bir hayvan bile bir vaaz verebilecek istidattadır. Ama yeter ki görsün. Görmesini bilmeyen insana mürşide agahı da getirseniz, peygamber bile ona gelse ne yapacaktır? Onun hidayetine vesile olamayacaktır. İki cansever efendimizin bu talimi gün içerisinde, ömrümüz içerisinde, hayatımızda karşılaştığımız her hadisenin muhakkak yerli yerinde bir sebebe binaen yaratıldığını ve bulunduğunu idrak etmemiz için de yine önemlidir. Şöyle tatlı bir taraf var ama artık bilmiyorum, beni kınayacaklar.
Estağfurullah.
Hicretin sonuna doğru bu hal oluyor. Şunu da işaret ediyor ki arifler, işte manevi hicretin nihayetine doğru, hicretin tamamlanmasına doğru Allah böyle bir irfan verir o kişiye diyorlar. Anlatabildim mi? İşte o kişinin kemale erişi o irfanla başlarmış. O irfan da zuhur ettikten sonra artık kemale çok az kalmıştır. Manevi hicreti, seyri süluku tamamlanmak üzeredir. Manasını da yine arifler buradan çıkartıyorlar. Nasıl buluyorlarsa. Evet.
Fahri kainat katiyen tatayyur etmezdi. Yalnız güzel şeylerde, hasenatta tefeül ederdi.
Yani tefeül kelimesi her ne kadar fal kelimesinden türetilmiş bir kelime olarak karşımıza çıksa da fal manasına değildir. Bakıldığında, ha demek ki bak güzel tarafını tutarak buradan şöyle bir hikmet zuhur edebilir diyerek onu iyiye yorma hadisesi var. Aynı bir rüya dinlediğinde nasıl kişinin hayra yorması var. Hep hadiselerde de güzel tarafını görme ve o güzel tarafından acaba şu güzelliğe bu işaret edebilir mi diyerek iki cihan serveri efendimizin adeti seniyeleri var. Tefeül ediyorlar. Ha bak bu güzel bir şey, demek ki şu güzelliğe işaret. Bak demek ki şöyle şöyle oldu, demek ki bu güzelliğe işaret olabilir şeklinde onu ne yapıyorlar? O şekilde tefeül ediyorlar. Tutuyorlar yani. Onun iyiliğine hamlediyorlar. Evet.
Onun için Büreyde'ye rastlamasını iyi bir hal ve alamet saydı. Bu sefer Fahri Kainat'ın akval ve etvarındaki metanet ve ağırbaşlılığa, lisanındaki düzgünlüğe musahhar ve hayran olan Büreyde, "Peki ya sen kimsin?" diye sordu. Resul-i Ekrem, "Ben Abdülmuttalib'in oğlu, Abdullah'ın oğlu Muhammed'im ve Allah'ın Resulüyüm," dedi ve onu İslam'a davet etti. Büreyde davete derhal icabet etti ve beraberindekilerle birlikte şehadet kelimesi getirerek Müslüman oldu. Peygamber Efendimiz geceyi burada geçirdi. Sabah olunca Büreyde, "Ya Resulallah," dedi, "yanında bir bayrak olmadan Medine'ye girmen doğru olmaz." Sonra da sarığını çıkarıp mızrağının ucuna bağladı.
Allah Allah.
Medine'ye girinceye kadar Peygamber Efendimizin önünde onu taşıyarak yürüdü. Resul-i Kibriya Efendimiz Büreyde hakkında, "Ashabımdan bir zat bir memlekette vefat edecektir. O, kıyamet gününde o memleketin nuru ve o memleket halkının önderi olacaktır," buyurmuştur. Hakikaten Büreyde Hazretleri İslam uğrunda büyük fedakarlıklarda bulundu. İslam mücahitleriyle Horasan'a kadar gitti ve Merv'de vefat etti.
İki Cihan Serber Efendimiz'in yine bir başka hadisi şerifinde, sahih senetle gelen hadisi şerifinde, "Benim ashabımdan hiçbir kimse yoktur ki bulundukları belde hakkı halkına yarın yevmi mahşerde şefaatçi olmasın." Ashab-ı kiram hazaratı da işte bulundukları beldede, sahabe-i kiram hazaratı bulunan kişiler şanslı. Öyle kişilere komşu olmak da bir nasiptir. Allah Resulü'nün karşısına hicrette Büreyde'nin çıkması bir nasip. Resulullah Efendimiz'in ona hitaben ettiği dua ayrı bir nasip. Onun Horasan'a gitmesi ve Merv şehrinde şehit olması ayrı bir nasip. Merv ve Horasan halkı ve beldesi için öyle bir nura sahip olmak, öyle bir zatın o coğrafyada, o beldede, o topraklarda metfun olması oradakiler için ayrı bir nasip. Cenab-ı Hak inşallah muhabbet bağında bu yüzlerce, binlerce, adede gelmez olan nasiplerden bir tanesi bile bizim muhabbetimizi inşallah ziyadeleştirecek şekilde bu muhabbet bağı programında bizleri muhabbetinden nasiptar eylesin.
Amin.
Tecelliyatı cemali, ba kemali Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'den zerre kadar dahi olsa bizleri nasiptar eylesin ve bizlere manevi hicretin lezzetini ve tadını da inşallah Cenab-ı Hak ihsan eylesin. her ne kadar sürçülisan ettik ise de Cenab-ı Hak bizim kusuru küsurumuzu affı setreyleyip hatalarımızı, seyyiatımızı, lisanen sürçmelerimizi, hatta kulluk olarak sürçmelerimizi de mahveylemekle kalmasın, hasenata ve güzelliklere tebdil ve tahvil eylesin. Sübhaneke Allahümme ve bihamdike eşhedü en la ilahe illa ente estağfuruke ve etûbü ileyk. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin salaten tuncina biha min cemi'il ehvali vel afat ve takdilena biha cemi'il hacat ve tudahhirna biha min cemi'il seyyiat ve terfa'na biha a'la'd derecat ve tubelluna biha aksara gayat min cemi'il hayrati fil hayati ve ba'del memat. Amin ya mücibet davat bi rahmetike ya erhamer rahimin ve bi hurmeti men arsaltahu rahmeten lil alemin.